Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin ilim kitabından devam ediyoruz. Başa gelen bir meselenin hükmünü öğrenmek. Başına bir mesele geldiğinde acaba bu konuda İslam ne diyor diye insanın merak etmesi, bunu öğrenmeye gayret etmesi gerekiyor. Yoksa menfaatim nerededir? Hangisi daha çok menfaatime uygundur? Onu yapayım gibi bir düşünceyle o meseleye bakmamız gerekiyor. Bu meselede Cenab-ı Hak nasıl davranılmasını istiyor? Onu araştırıp onu öğrenmesi gerekiyor. Ukbe bin Haris radıyallahu anh sahabi İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Evleniyor. Derken yanına bir kadın gelip Ukbe'yi de evlendiği kızla ben emzirdim dedi. İkisini de emzirdim. Bu ikisi süt kardeşler. Bunların evlenmeleri caiz değil. Ukbe radıyallahu anh ona beni emzirdiğini bilmiyorum. Daha evvel de bunu bana haber vermemiştin dedi. Şimdiye kadar bilmiyorum. Şimdiye kadar da söylemedin. Niye bugün söylüyorsun? Ve hayvanına binip Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuruna gitti. Bu durumda ne yapmak lazım? Başına bir mesele gelmiş. Bunun dini hükmü nedir? Hemen hayvanına biniyor. Uzun bir yolculukla Efendimiz'in yanına varıyor. Yeni karşılaştığı bu meselenin hükmünü sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kadın böyle olduğunu söylerken onunla nasıl evli kalabilirsin buyurdular. Yani kadın öyle söylüyor. Nasıl olur da evli kalabilirsin? Devamlı içini kemirir bir şey. Acaba doğru mu değil mi diye bir şüphe üzerine. Bunun üzerine Ukbe radıyallahu anh o kadından ayrıldı. Evlendiği hanımdan ayrıldı. O da başka biriyle evlendi. Demek ki bir mesele zuhur ettiğinde onun hükmünü İslam'a göre öğrenmek, ona göre hareket etmek gerekiyor. Bunun için de bazen bir bedel ödemek gerekebiliyor. Uzun bir yolculuk gerekebilir. Belki hoşlanmadığın bir iş yapmak gerekebilir. Sonuçta bunlara da katlanmak gerekiyor. Yeni zuhur eden, aniden başa geliveren bir meselenin İslami hükmünü öğrenmek için gayret etmek, icabında bunun için yolculuk yapmak ve meşakkatlere katlanmak gerekir. Böyle bir meseleyle karşılaşan insanlara lüzumlu bilgileri öğretmek de bilen insanların mesuliyetidir. Bilen de bunu öğretmesi gerekiyor. Bu tür sıkıntılarla karşılaşmamak için kişinin ailesine zaruri bilgileri öğretmesi lazımdır. Vasiyeti varsa onu bildirecek, bilinmesi gereken bir şey varsa işte seni şu emzirmişti, şöyle olmuştu, siz küçükken siz bilmiyorsunuz ama diye büyüdüklerinde onlara bunu bildirmek gerekiyor, öğretmek gerekiyor. İslami hükümleri öğretmek gerekiyor. Şunlar işte ilmihal bilgisi diyoruz. Şunlar yapılması gerekir, şunları bilmek gerekir diye. Bu sebeple ilmihali yani bilinmesi zaruri olan dini bilgileri öğrenmek ve öğretmek için gayret etmelidir. Mahmud Sami Ramazanoğlu Kutsesi Ruh şöyle buyuruyor. Musahabe isimli eserinin birinci cildinde. Ey birader, vakit ahir zamandır. Din zayıflamış, sünnet terk edilmiş, bid'atler ise her tarafa yayılmıştır. Böyle karanlık bir devirde en mühim şey olan akaidi ve diğer dini ilimleri tahsil etmeye gayret eylemek zaruridir. Akaidle ilgili bilgileri, ibadetlerle, hak hukukla ilgili, muamelatla ilgili bilgileri öğrenmek zaruridir. Yine Sami Efendi Hazretleri aynı kitabında her belde ve her kabilede dini meseleleri talim edecek bir alimin bulundurulması farz-ı kifayedir. Her bölge, her köy, her şehir ihtiyaç duyan insanlar rahatça kendisini bulup kendisine soru sorabilsinler diye mutlaka bir İslam alimi yetiştirmeleri gerekiyor kendi bölgelerinde. Ne yapacaklar? Onu finans edecekler belki, gönderecekler, gerekli yerlerde yetişmesini sağlayacaklar. Böyle bir şeyi devamlı bulundurmaları gerekiyor. Farz-ı kifayedir diyor. Eğer bulundurulmazsa oradaki halkın hepsi günahkar olur. Çünkü ihtiyaç olur, soramaz, yanlış iş yapar, günaha girer. Fakat her müminin ilmi halini yani kendini ilgilendiren dini hükümleri öğrenmesi de farz-ı ayın olduğundan bizzat kendisiyle ilgili işte herkesin namazı, orucu, haccı, zekatı, sonra da artık kendi mesleğine göre ticaretle meşgulse ticaretle bilgileri, öğretmense öğretmenlik, hak hukukla ilgili bilgileri, hangi alanda iş yapıyorsa o alanla ilgili bilgileri öğrenmesi farz-ı ayın. ilmihal diyoruz buna. Bunları öğrenmeyen kimse günahkar olur. Çünkü İslam diyarında cehalet mazeret sayılmaz. Ya ben bilmiyordum, duymamıştım, hiç aklıma gelmemişti. Bunlar mazeret sayılmaz diyor. İslam diyarındasın. Öğrenme imkanın var. Ama gayrimüslim bir diyarda olsa, belki imkansızlıklar olsa belki mazur görülebilir, ama bugün o da imkansız değil. Artık internette olsun, bilgisayarlarda olsun her türlü bilgiyi bulmak mümkün. Sadece bir ilgilenmek, bunu önemsemek gerekiyor. Müslüman her ne kadar temiz ve masum da olsa töhmet mevkilerinden ve şüpheli şeylerden uzak durmalı. Devamlı ihtiyatlı olmalıdır. Töhmete sebep olacak, şüphe uyandıracak yerlerden, hareketlerden, davranışlardan uzak durması lazım. Yani normalde belki o yanlış değildir yaptığı iş, doğrudur, ama dışarıdan bakan insanlar yanlış algılayacaklarsa, yanlış göreceklerse, yanlış zanlara, kötü zanlara düşeceklerse oradan uzak durmak gerekiyor. Nöbetleşe ilim öğrenmek. Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir komşum ile beraber Beni Ümeyye bin Zeyd yurdunda oturuyordum. Burası Medine'nin avali denilen üst taraflarındaki semtindeydi. Biraz uzakça, şehir dışında. Bir şey öğrenmek ümidiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nezdine nöbetleşe inerdik. Komşusuyla nöbetleşe iniyor. Bir gün o iner, bir gün ben inerdim. Çünkü işler de var. Tarla işleri, ticaret işleri, bahçe işleri. Onları bir gün o işlerle meşguller, bir gün Peygamber Efendimizin yanına inip ilim öğreniyorlar. Ben indiğim zaman o gün vahiy vesaireye dair ne duyarsam haberini komşuma getirirdim. O da indiği zaman böyle yapardı. Ensari arkadaşım bir nöbet gününde indi. Dönüşünde kapımı pek şiddetli çalarak "Burada mısın?" diye seslendi. Fena halde korkup endişelendim. Önemli bir iş oldu zannettim diyor. Yanına çıktım. Büyük bir hadise oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını boşadı dedi. Ben zaten böyle bir şey olacağını tahmin ediyordum. Sabah namazını kılınca giyinip kuşandım. Sonra Medine'ye inip kızım Hafsa'nın yanına girdim. Daha önce Efendimiz hanımından duyuyor. Peygamberimizin hanımları da Peygamber Efendimiz'e itiraz ederlermiş, ona küserlermiş gün boyunca falan gibi böyle sıkıntı çıkardıklarını. Hazreti Ömer gidiyor, hemen kızına sıkı sıkı tembih ediyor. Aman diyor, Peygamberimiz üzecek bir şey yapma. Bir ihtiyacın olursa bana söyle. Yani emin olamazsınız, sizi bırakır, Allah ona sizden daha hayırlı eşler verir diye kızını ikaz ediyor. O günlerde böyle bir haber geliyor. Tabi bu boşama değil, Efendimizin onlardan bir ay ayrı kalması, onları biraz tedip etmesi, terbiye etmesi. Hazreti Ömer ben zaten biliyordum dedi ondan. Daha önce ikaz etmiştim, bunu söylemişti zaten başınıza böyle bir şey gelir diye. Onun için diyor ki işte söylediğim şey oldu. Gidiyor kızının yanına. Kızı da Peygamberimizin hanımlarından birisi. Hafsa radıyallahu anh. Baktım ki ağlıyor. Resulullah sizi boşadı mı diye sordum diyor. Bilmiyorum dedi diyor. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzuru ailelerine vardım. Ayaküstü durduğum yerden "Ya Resulullah, zevcelerinizi boşadınız mı?" diye sordum. "Hayır" buyurdular. Bunun üzerine ben de "Allahu Ekber" demişim. Sevincimden diyor. "Allahu Ekber" demişim. Bu rivayet Buhari İlim 27. babta geçiyor. İlim için nöbetleşmek burada önemli olan husus. Bu hal Müslümanların ilim öğrenmeye olan şiddetli arzularını, hırslarını ve bu uğurdaki takdire şayan gayretlerini gösteriyor. Daha sonra Hazreti Ömer birkaç hadis-i şerif duyuyor insanlardan. Diyor ki bunu kim, nereden duydunuz? İşte Peygamber Efendimiz söyledi. Ben duymadım diyor. Soruyor Efendimiz'e, gerçekten Efendimiz söylemiş. O zaman anlıyor ki bu nöbetleşe yapmak da çok işe yaramıyor. Artık diyor bundan sonra her gün Efendimizin yanında olacağım. Ondan hiç ayrılmayacağım diye daha çok kendisini ilme vermiş Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bu nöbetleşeğini baştan yapıyormuş. Çalışan insanların da isterlerse ilim öğrenebileceğini ortaya koyuyor bu nöbetleşe ilim. En azından böyle yapılabilir. Hiç değilse boş kalan zamanları insan değerlendirerek pek çok şey öğrenebilir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabını ısrarla ilme teşvik ediyor. Onlar da bu uğurda büyük bir gayret sarf ediyorlardı. Rahman suresine baktığımızda Er-Rahman, Cenab-ı Hak Rahman sıfatını merhamet sıfatını hatırlatıyor. Bütün kainata Rahman sıfatının tecellisi hakim. Allah'ın merhameti hakim. Kullarına Cenab-ı Hak affediyor, merhamet ediyor, mühlet veriyor, hemen cezalandırmıyor. Arkasından allemel Kur'an, Kur'an'ı öğretti. Halakal insan. Sonra insanın yaratılışını Cenab-ı Hak ifade ediyor. Demek ki ilim her şeyden önce Rahman sıfatından sonra onun bir tecellisi olarak ilim. İnsanlara ilim gerekir. İnsanlar ilimle yaşarlar, ilimle dini yaşarlar, ilimle cenneti kazanırlar. Onun için ilim önemli. Allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan. İnsanı yarattı, sonra ona beyanı, güzel konuşmayı, düşüncelerini ifade edebilmeyi öğretti diye ilmi hemen başta zikrediyor Cenab-ı Hak. Bunun için de Efendimiz ilme devamlı teşvik ediyor ashabını. Sahabiler de Allah Resulü'nden öğrendikleri bilgileri hemen birbirlerine ve diğer insanlara öğretiyorlardı. Hem öğrenmek için gayret, hem öğretmek için gayret gösteriyorlar. Hazreti Ömer'in korkması o günlerde Gassanilerin saldıracağına dair bir haberin şai olmasındandır. Gassaniler büyük bir ordu toplamış, Medine'ye saldıracaklar gibi bir konuşmalar, haberler geliyor. Komşusu da acil bir şekilde gelip kapısını çalınca korkuyor, acaba bir saldırı mı oldu diye. Nitekim nedir o, Gassaniler mi saldırdı diye soruyor başka bir rivayette. Ensari ise hayır, fakat ondan daha büyük ve daha mühim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarını boşamış cevabını veriyor. Gassaniler ne ki, yani büyük bir ordu gelmiş. İşte Müslümanların belki 10 katı büyüklüğünde büyük bir ordu, ama bunu bile küçümsüyor. Bu cevaptan anlaşıldığına göre ashab-ı kiramın katında, onların nazarında Peygamber Efendimizin azıcık üzülmesi dünyanın süper gücü olan büyük bir devletin saldırısına uğramaktan daha büyük bir meseleydi. Yani Efendimiz bir sıkıntısı var hanımlarıyla ilgili. Bu sıkıntı çok büyük bir mesele. Yani büyük bir devletin, dünya gücü, süper güçlü bir devletin bize saldırmasından daha önemli bir hadise olarak görüyor. Sahabe öyle görüyor. Zira onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine titriyorlardı. Validelerimiz Peygamber Efendimiz'den biraz dünya rahatlığı talep etmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onlarla bir ay konuşmayacağına yemin ederek birkaç basamakla çıkılan kendisine ait bir odaya çekilmişti. Buna ila hadisesi denir. Meşrube diye deniyor bir oda var. Kiler gibi. Oturulan bir oda değil ama değişik depo gibi, kiler gibi kullanılan bir oda. Efendimiz oraya çekiliyor. Bir ay orada kalıyor. İla hadisesi, yemin hadisesi. Boşamıyor ama yemin ediyor. Bir ay yaklaşmayacağım size diye. Kadınların hiçbirisinin yanına gitmiyor Efendimiz. Orada duruyor. Bu tabi çok ağır geliyor hanımlarına, validelerimize. Ashab-ı kiram ise Allah Resulü'nün hanımlarını boşadığını zannetmişlerdi. İla müddetinin nihayetinde şu ayet-i kerime nazil oldu. O bir ay bittikten sonra ayet-i kerime Ahzab suresi 28 ve 29. ayet-i kerimeler. Ey Nebi-i Muhterem, hanımlarına söyle ki, siz eğer dünya hayatına ve onun ziynetine talip iseniz, gelin size biraz mal ve meta vereyim de tatlılıkla, hüsnü suretle bırakıvereyim. Gelin, dünyalık vereyim, sizi bırakayım. İstediğiniz gibi dünyayla meşgul olun. Yok eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphesiz biliniz ki Allah Teala sizin muhsin olanlarınıza büyük bir ecir hazırlamıştır. Dünyada sabrederseniz, Allah'ı, Resulünü ve ahiret tercih ederseniz büyük bir ecir hazırladı Cenab-ı Hak. Ona sabırla bekleyin diyor ayet-i kerimede. Validelerimizin hepsi de ikinci şıkkı tercih ettiler. Allah Teala hepsinden razı olsun. Efendimiz tek tek soruyor. Dünyalık mı istiyorsunuz, Allah'ı, Resulünü ve ahiret mi istiyorsunuz diye. Tabii ki diyorlar, biz Allah'ı, Resulünü ve ahiret istiyoruz, dünyalık istemiyoruz diyorlar. Bu şekilde Efendimiz onlarla barışmış oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde amcası Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'a 13 yaşlarındaydı. İbn Abbas diyoruz. Abdullah İbn Abbas. Efendimizin duası sayesinde daha sonra çok büyük bir alim olmuştur. Efendimiz Allahümme allimhül kitab, Allahümme fakkihü fiddin diye ona dualar etti. Efendimiz o dualar sebebiyle O da büyük bir alim, İslam alimi. Tefsir, fıkıh, hadiste büyük bir alim oldu. Müslümanların ilme verdiği önemi gösteriyor. Onun bu ilim serüveni. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Abdullah Ensar'dan bir kişiye diyor ki, ey filan gel fırsat elimizdeyken Peygamber Efendimizin ashabına gidelim. Bilmediğimiz şeyleri sorup öğrenelim. Onlar bugün çok ancak yarın azalıp giderler diyor. İlim yolculuğundan çıkıyor. O yanındaki Ensar'ı diyor ki, şaşıyorum sana ey İbn Abbas diyor. Çocuk yaşlarında, 13 yaşlarında. İnsanların arasında Peygamberimizin ashabından bu kadar kişi varken halkın sana ihtiyaç duyacağını mı düşünüyorsun dedi. Ve teklifimi kabul etmedi. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer var, sahabiler var, büyük sahabiler, ilk Müslümanlar. Böyle insanlar varken diyor, şimdi sana kim ihtiyaç duyar diyor yani. Gerek yok diyor. Ama o günü düşünüyor tabii ki. İbn Abbas ise diyor ki, bu onlar bugün var, yarın yok diyor. Gel, bu iş başa düştü. Bize kalacak. Çünkü yaşlı sahabeler vefat ettiğinde genç sahabeler artık yaşlı olacak. Onlara bakacak bu ilim işleri. İnsanların terbiyesi, talimi onlara bakacak. Onun için onu düşünüyor, ileriyi düşünüyor. Şöyle anlatıyor kendisi. Ben ise diyor, ashab-ı kiramdan ilim öğrenmek için peşlerine koşmaya ve onlara sorular sormaya başladım. Kendisi küçük olduğu için her şeyi yaşamamış, her şeyi bilmiyor. Sahabiler, yaşlı sahabiler, ilk Müslümanlara soruyor, onların peşinde koşuyor. Şu ayet ne manaya gelirdi, Peygamberimiz nasıl buyurdu, nasıl açıkladı gibi. Bir kişide bir hadis-i şerifin olduğunu öğrendiğimde hemen evine giderdim. Falan zat Peygamberimizden bir söz duymuş, koşuyor evine. Öğle vakti ise bazen istirahat ediyor olurdu. Öğle vakti çok sıcakta, genelde sıcak bölgelerde istirahat eder insanlar. Pek dışarı çıkmazlar. Gidiyor öğle vakti, adam istirahatta. Sabredemiyor yani, biraz hava serinlesin falan, bekleyemiyor. İlim böyle bir şeydir yani, insanın da ilim aşkı olduğunda bu şekilde sabretmesi mümkün değil. Ben de kapısının yanında elbisemi yastık yapıp yaslanır ve sahabinin öğle namazına çıkmasını beklerdim. Bekliyor, nasıl olsa istirahattan kalkar, öğle ezanı namaza çıkar diyor. O esnada rüzgar yüzüme toprak savururdu. Rüzgar, kum rüzgarları, kum fırtınalar çıkıyor. Üzeri toz toprak içerisinde. Sahabinin uyandırılmasını isteseydim hemen uyandırırlardı. Söylese ailesine çağırıverin diye hemen çağırırlar. Lakin o hadisleri gönül hoşluğuyla rivayet etsin, ben de gönül hoşluğuyla dinleyeyim diye kendiliğinden dışarı çıkıncaya kadar rahatsız etmez. Bu da çok büyük bir incelik. Hakikaten Peygamberimizin akrabası sonuçta. Hangi sahabi duysa onun geldiğini hürmet eder. Efendimizin sevdiği bir insan diye, dua ettiği bir insan diye hemen fedakarlık yapar. Uykusunu böler, koşar peşinden ama uyandırmıyor. Diyor ki, şimdi uyandırsam uykusunu alamaz, istirahat edemez, hava sıcak, rahat bir ortam. Rahat bir ortamda ders yapamaz. Demek ki ders ortamlarını da rahat bir şekilde hazırlamak gerekiyor. Ben de diyor, onu rahatsız ettim diye rahatsız olurum. Ben de rahat dinleyemem. İlimde böyle bir rahatsızlık söz konusu olmasın diyor. İlmi rahat bir şekilde alayım diye beklerdim diyor. Sahabi dışarı çıkıp beni gördüğünde, ey Resulullah'ın amcaoğlu, niçin zahmet ettin? Haber gönderseydin de ben sana gelseydim ya der diyor. Yani kalkıp gelmek bir tarafa, hatta dur sen haber gönder, ben senin evine geleyim, ayağına geleyim, sana istediğin bilgiyi vereyim diyor. Ben de benim sana gelmem daha münasip olur diyordum. İlmin ayağına gidilir. Ben ilim öğrenmek istiyorum. Ben senin yanına gelmem daha doğrudur. Ben küçüğüm, sen büyüksün. Benim gelmem daha doğru olur diyor. Abdullah İbni Abbas Hazretleri o yaşlı sahabilere. Hiç değilse haber gönderseydin de seni bekletmeseydim derdi diyor sahabi. Ben bütün ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, yani uykunu aldıktan, istirahat ettikten sonra yanıma gelip bana rahatça ilim öğretmeni istediğim için böyle yaptım der ve kendisine o hadisi sorardı. Gün geldi, teklifimi kabul etmeyen kişi insanların ilim öğrenmek için benim başıma toplandığını gördü. Artık devir onun devri olmuş. Yaşlı sahabiler vefat etmiş. Medine'den, dışarıdan, ülkenin her tarafından akın akın insanlar geliyor. İbn Abbas Hazretleri'ni buluyor. Onun tefsir derslerini, hadis derslerini dinliyor. Ona sorular soruyor. Etrafı başı kalabalık. Onu görüyor Ensarlı arkadaşı ve bu delikanlı benden daha akıllıca davrandı diyerek pişmanlığını ifade etti. Baştan söylemişti Abdullah İbn Abbas. Gel sahabelerden ilimleri toplayalım diye. O da demiş ki, ya bize ihtiyaç olmaz. Ya büyük sahabeler var demişti. bu ilim yoluna girmemişti. Sonunda gördü ve pişman oldu İbn Abbas'ın halini. İbn Abbas radıyallahu anhuma ayrıntı denilebilecek bir bilginin bile peşinde nasıl arzu ve iştiyakla koştuğunu şöyle anlatır. Tahrim suresinin 4. ayetinde kendilerine hitap edilen Peygamber Efendimizin iki hanımı hangileriydi diye Hazreti Ömer'e sormayı çok istiyor. Bunun için fırsat kollayıp duruyordum. Tahrim suresinin başında Cenab-ı Hak validelerimizden ikisine hitap ediyor. Onlara hitap ediyor, azarlıyor. Bunlar kimlerdi? Hazreti Ömer bilir diyor, ona sorayım diyorum ama diyor fırsat denk getiremiyorum. Heybetli, halife, devlet işleri var. Nihayet onunla birlikte hacca gittim. Hac yolculuğu. Belki sırf onun için beraber yolculuğa çıkıyor ilim öğrenmek için. Bir ara Hazreti Ömer radıyallahu anh yoldan ayrılıp bir yere saptı. Ben de elimde deriden bir su kabı olduğu halde onunla birlikte yoldan ayrıldım. Ben kenarda beklerken Hazreti Ömer radıyallahu anh kuytu bir yerde tuvaletini yaptı. Yanıma gelince kaptan su döktüm, abdest aldı. Tam fırsatını bulmuşken kafama takılan suali sordum. O da ayetin nüzulüne sebep olan hadiseleri uzun uzun anlattı. Diyor ki ey halife, Tahrim suresinin başındaki bu kimler kastediliyor diye. O da diyor ki bilmiyor musun sen diyor. Onlar şunlardır, şöyle oldu, şöyle oldu. Uzunca bir hadis-i şerifi naklediyor Hazreti Ömer. Ona istediği ilmi veriyor. Demek ki bu buradaki iki isim, yani ismi öğrenmek bile çok önemli arz ediyor. İlim açısından İbn Abbas için. Bunun peşinde uzun zaman koşuyor. İbn Abbas'ın azat ettiği kölesi, köleyken azat ettiği İkrime rahmetullahi aleyh şöyle anlatır. İkrime kölesini alim yetiştiriyor İbn Abbas. Hatta bağlarmış iple ayağından. Bir yere ayrılmayacaksın, şu şunları okuyacaksın, şunları ezberleyeceksin diye. Zorla kölesini alim yapmış. Sonra da azat etmiş. Yani şu anda bütün ilimlerde, fıkıhta, hadiste, tefsirde bu zatın ismi geçiyor. Kaynak olarak kullanılır. Rivayetlerine yer verilir. Kıyamete kadar ilim dünyasında meşhur bir insan haline getirmiş. Bıraksaydı belki o köle kendi haline sadece çalışacaktı. Öğrenmek de istemiyor. İlimden haberi yok. İlim öğrenmek zor geliyor belki. Ölüp gidecekti ama Hazreti Abbas onu hem ilmen ihya ediyor hem gerçekten ihya ediyor, kölelikten kurtarıyor. Köleliği bir ölüm gibi görmüş çünkü İslam alimleri. Kölelikten azat etmiyor. Çünkü Cenab-ı Hak da bir insanı öldürmenin mukabilinde fidye olarak yanlışlığını öldürdüyse köle azat et diyor. Demek ki kölelik demek ölü demektir. Bir insanı öldürdüysen ona mukabil bir insana hayat ver, dirilt. Köleyi azat ettiğinde onu diriltmiş oluyorsun. İkrime'yi böyle alim yetiştiriyor. O İkrime anlatıyor işte. Diyor ki Abdullah bin Abbas bana ve oğlu Ali'ye Ebu Said'e gidip ondaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerini dinleyin dedi. Hem kendisi öğretiyor hem de onları oğluyla kölesini birlikte büyük sahabilere gönderiyor. Gidin falan sahabiden ilim alın, gidin falan sahabeye şunu sorun diye. Ebu Said radıyallahu anh'ın yanına vardık diyor İkrime. O kardeşiyle birlikte bahçelerini düzenliyor ve suluyordu. Sahabi hem bahçesinde çalışıyor hem de ilim ehli. Bizi görünce yanımıza gelip oturdu ve anlatmaya başladı diyor. Bu şekilde hem onlar soruyor hem o sahabi anlatıyor. Bu şekilde ilim alışverişi devam ediyor. Ubade bin Velid radıyallahu anhuma şöyle anlatır. Ben ve babam vefat etmeden evvel kendilerinden ilim elde edelim diye Ensar'ın ikamet ettiği mahalleye gittik. Diyorlar ki Ensar mahallesi burası. Bu Ensar diyorlar ölmeden gidelim onlardan ilim öğrenelim diye. Baba oğul yola çıkmışlar. İlk rastladığımız kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabisi Ebu Yeser oldu. İsmi Kâb ibn-i Amr imiş bu sahabinin. 20 yaşındayken Akabe biatlerinde ve Bedir'de bulunmuş. Ehli Bedir'den en son vefat eden sahabi. Medine'de Hicri 55 senesinde vefat etmiş. Radıyallahu anh. Ebu Yeser ile görüştük diyor. Beraberinde bir de hizmetçisi vardı Ebu Yeser'in. Ki diyor elinde sayfelerden müteşekkil bir bohça taşıyordu. Elinde bir bohça taşıyor. Yazıyorlar. Demek ki hadisleri, Efendimiz'in hadislerini, çeşitli bilgileri yazıyorlar. O zamanki yazı malzemeler bugünkü gibi küçük kağıtlar olmadığı için bazen büyük ebatlarda büyük boyutlar kaplayabiliyor. Onun için bir bohçaya sarıyorlar, bohçayla taşıyorlar. Deve yükü diyor mesela. Kaç deve yükü ilim aldım falan diye. Böyle bir bohça var sahabinin yanında. Hizmetçisi taşıyor. Ubeyde radıyallahu anh bu sahabiden bazı bilgiler aldıktan sonra diğer sahabiler de ziyaret edip onlardan öğrendiği bilgileri uzun uzun nakleder. Ona sorular soruyor. Oradan gidiyor başka bir sahabiye. Onunla görüşüyor. Ona sorular soruyor. Bu şekilde ilim topluyor. Ubade bin Velid radıyallahu anh babasıyla birlikte çıkmışlar. İşte bütün bunlar kıymetli dinleyenler Müslümanların ilme nasıl önem vermeleri gerektiğini gösteriyor. Müslüman ilimsiz yapamaz. İlime önem vermesi gerekiyor. Öncelikle ilmi halini, dini ilimlerini, sonra dünyevi ilimlerini hepsini de toplaması gerekiyor. Eğitim esnasında yanlış bir şey görünce kızmak. Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anh şöyle buyurur. Bir kişi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelip ya Resulallah filanca bize namaz kıldırırken o kadar uzatıyor ki adeta namazı terk edecek gibi oluyorum dedi. Nebi-i Mükerrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hiçbir vaazında o günkü kadar gazaplı görmemişti. Şöyle buyurdular. Ey insanlar! Siz insanları nefret ettiriyorsunuz. Efendimiz çıkmış sahabelerine konuşuyor. Ey insanlar! Siz insanları nefret ettiriyorsunuz. Kim insanlara namaz kıldırırsa hafif tutsun. Çünkü cemaatin içinde hastası var, zayıfı var, iş güç sahibi olan var. Nasihat ederken, vaazda bulunurken ve eğitim esnasında mühim bir hata görünce onu düzeltmek için bazen kızmak gerekebilir. Aksi takdirde o yanlış düzeltilemez. Burada olduğu gibi insanları dinden ve ibadetten soğutacak veya dini bozacak ve ona bidatler karıştıracak yanlışlara müsaade edilmemelidir. Tabii ki her yanlış ve hatada kızılmaz. Daha çok af ve müsamaha yolu tutulur. Herhangi bir zarar vermeyecekse orada kızmaya da gerek yok. Daha çok af yolunu tutmak gerekir. Ancak ihtiyaç olduğunda, kızmak gerektiğinde, büyük bir hata olduğunda onu düzeltmek için gerektiğinde kızmak yeri gelebilir. Kızmanın yeri de gelebilir. Burada namaz kıldıran sahabenin Muaz bin Cebel olduğu. Sahabi diyor ki ya Resulullah diyor biz diyor gündüz çalışıyoruz tarlamızda çalışıyoruz. Yoruluyoruz, geliyoruz yatsı namazına. Zaten yorgun insan yatsı namazını kılsa hemen düşecek, uyuyacak. Muaz da diyor Bakara suresini okumaya başladı. Uzun okuyacak diyor. Bakara suresi yani uzun deyince bizim imamların uzun okuması gibi biz yarım sayfa okusa uzun deriz. Halbuki yarım sayfa bir sayfa uzun sayılmaz. O sahabi bir 50 sayfalık bir sureye başlamış. Bakıyor ki bu sahabi uzun sürecek. Bu namazı bırakıp çıkıyor. Çok yorgun. Hazreti Muaz'a bu söylenince o da kızıyor. Nasıl namazı bırakıp çıkarsın sen diye. Bu sefer bu sahabi de kızıyor. Diyor ki ben de diyor seni gidip Resulullah'a şikayet edeceğim. Onun üzerine geliyor ya Resulullah böyle böyle diyor. Namazı çok uzun kıldırıyor imam. Bıktırıyor bizi. Efendimiz onun üzerine kızıyor. Diyor ki Sebbih isme rabbike alâ yoku diyor. Onun gibi kısa sureler yani bu kısa surelerde yarım sayfadan biraz fazla bir sayfaya yakın sureler. Bunları oku diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanları bıktıracak şekilde uzun okuma diye sahabesini ikaz ediyor kıymetli dinleyenler. Demek ki bunlara da dikkat etmek gerekiyor. İnsanları dinden soğutmamak gerekiyor. Bir hata yapıldığında o hata eğer sonucu kötü olacaksa onu hemen ikaz etmek. Düzeltilmesinde zorluk olacaksa, kızmak gerekiyorsa kızarak düzeltmek gerekiyor. Değilse de daha çok yumuşaklıkla, mülayemetle düzeltmek gerekiyor. Kıymetli dinleyenler inşallah gelecek programda tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olun efendim.